Ayrım 41. Medusa Darbesi. Robert Ludlum. Sayfa 451. Karnında göz alan, ışıklar çakan helikopter dev bir kuş gibi tarlaya indi. McAllister kararlaştırdıkları gibi gizlenmedi. Düşündükleri gibi helikopterin projektörü de ona doğru çevrildi. Bourne da 12 metre kadar gerideydi. Müsteşar onu seçebiliyordu ama başkaları adamı kolay kolay göremezlerdi. Pervane durunca etrafa korku verici bir sessizlik çöktü. Helikopterin kapısı açılırken merdiven yerine takıldı. Kır saçlı, ince tipli Sheng Shu Yang elinde bir çantayla indi. ''Tayfanın büyük oğlu, bunca yıldan sonra seni gördüğüme sevindim Edward.'' dedi. ''Helikoptere bakmak ister misin?'' ''İstediğini yaptım, güvendiğim pilotumla, benden başkası yok burada.'' McAllister bağırdı. ''Hayır Shank, bunu benim yerime sen yapabilirsin.'' Ceketinin içinden çıkardı, teneke kutuyu helikoptere doğru attı. ''Pilota dışarıya çıkmasını söyle, sonra içeriye gazı sık, birileri varsa kuşkusuz hemen dışarıya fırlayacaklardır.'' ''Edward, böyle davranmana şaşıyorum. Bizim gibi adamlar birbirlerine ne zaman güveneceklerini bilirler, biz budala değiliz.''
''Dediğimi yap Shank.''
''Tabii yaparım.'' Pilot emir alınca dışarıya atladı ve Sheng Chu Yang da tenekeyi alıp düğmesine basarak helikopterin içini dumana boğdu. Bir iki dakika geçtiyse de kimse inmedi.
''İçin rahat etti mi? Yoksa bu tanrının belasını uçurmamı mı istersin? Haydi dostum, biz böyle oyunlarla zaman kaybetmeyecek kadar akıllıyız. Her zaman öyleydik.''
''Ama sen bu duruma geldin, ben yerimde saydım.
Bu durumu düzeltebiliriz Edward.''
Shank gölgelerde kalan kendi katili sandığı Bourne'a göz attı. Sonra eliyle sağı işaret etti. ''Bu özel bir iş.'' Bourne hemen harekete geçti. İki adam arkaları ona dönükken helikoptere daldı. Pilot yerine oturmaya hazırlanıyordu. ''Anjin!'' diye fısıldayarak KG-9 makineli tabancayı uzattı. Şaşıran Çinli bir şey yapamadan da bir mendil çıkarıp adamın açılmış ağzını tıkadı. Sonra cebinden aldığı naylon iple onun kol ve bacaklarını koltuğa bağladı. Yani helikopterin birden havalanması imkansızdı artık. Bourne silahını beline sokarak sürünerek helikopterden çıktı. Aracın arkasından geçerek başa yaklaştı. İki adam öbür uçtaydılar. Kayıtsız bir tavır takılmasının zamanı gelmişti. Bir sigara yakarak sola doğru yürüdü. Helikopterin kuyruğunun orada duran iki adamı hayal meyal seçiyordu. Acaba iki düşman birbirine ne diyordu? McAllister'ın ne beklediğini merak ediyordu.
''Haydi müsteşar, yap şu işi. Bundan daha iyi bir fırsat bulamazsın.'' ''İşi geciktirdiğin her an durumu güçleştiriyorsun. Zamanın geçmesi bizim aleyhimize olur. Lanet olsun, işi bitir.''
Bourne birden dondu. Yakınındaki bir ağacın gövdesine çarpan taşın sesini duymuştu. Bunu bir başkası, bir üçüncüsü izledi. Wong uyarıyordu. Şeng'in adamları yaklaşıyordu.
''Müsteşar, senin yüzünden öleceğiz. Şimdi koşup Şeng'i vurursam altı adam sesi duyarak buraya saldıracaktır. Onların ateşiyle de başa çıkamayız. Tanrı aşkına işi bitir.''
Medusalı adam Shank ve McAllister'a bakarken duyduğu kin bütün benliğini kapladı. Bu oyuna izin verdiği için öfkeliydi. Terfi edemediği, üne kavuşamadığı için küsen bir bürokrat güneşte bir an yaşamak istemişti. O amatör yüzünden öleceklerdi.
''Kampek!''
Fısıldayan Wong'tu. Çinli usulca yaklaşıp Bourne'un gerisinde ağaçların arasında durmuştu.
''Evet, taşların sesini duydum.''
''Ama şimdi duyacağını beğenmeyeceksin.''
''Ne oldu?''
''Adamlar usul usul tepeye tırmanıyorlar.''
Jason gözlerini iki adamdan ayırmadı.
''Belki bu sadece bir korunma önlemi. Yine de kendimizi savunabiliriz. O adamlar pek bir şey göremezler.''
''Bunun hiç önemi yok bence. Adamlar hazırlandılar. Silahlarının emniyet mandallarını açtılar. Ateşe hazırlandılar.''
Bourne yutkundu. Birden büyük bir umutsuzluğa kapılmıştı. Yine bir tuzağa düştüklerini anlıyordu.
''Buradan gitsen iyi olur Wong.''
''Bir şey sorabilir miyim? Fransız'ı öldürenler bunlar mı?''
''Evet.''
''Son 4 yıldır domuz Su Jiang o iğrenç şeyleri bu insanlar için mi yaptı?''
''Evet.''
''Öyleyse burada kalıyorum.''
Medusa'nın adamı bir şey söylemeden ataşe çantasını aldı. Çinli'nin gizlendiği yere doğru. ''Çantayı aç, bu işten sağ salim kurtulursak günlerini kumarhanede haber almaya gerek kalmadan rahat rahat geçireceksin.''
''Ben kumar oynamam.''
''Şimdi kumar oynuyorsun Wong.''
dünyanın en eski, en büyük uygarlığının, en eşsiz imparatorluğunun efendileri olan bizlerin, bu toprakları köylülere ve onların eşitlik ilkelerini benimseyerek yetişen piçlerine bırakacağımızı mı sanıyordun? Shank McAllister'ın önünde durmuş ataşe çantasını sıkıca göğsüne bastırıyordu. Onlar yöneticilerimiz değil, tutsaklarımız olabilirler ancak.
Siz liderler böyle düşündüğünüz için ülkenizi kaybettiniz zaten. O insanlara düşünceleri sorulmadı. Bunu yapsaydınız anlaşabilirdiniz ve hala bu ülkeyi yönetirdiniz.
İnsan Marksist hayvanlarla ya da yalancılarla anlaşmaz. Aynı şekilde seninle de anlaşmayacağım Edward.
Ne dedin?
Shank sol eliyle çantayı açarak Victoria tepesinden çalınan dosyayı çıkardı. Sakin sakin,
bunu tanıdın mı diye sordu.
Buna inanamıyorum.
İnan eski düşman, biraz zekayla çok iş görülür.
Ama bu olmaz.
Dosya burada, elimin altında. Baş sayfasında da sadece bir tek kopya olduğu yazılı. Dosya bir yerden başka yere büyük gizlilik içinde gönderilebilecekmiş. Telefonda konuşurken söylediklerin çok doğruydu. Bu dosyadaki bilgiler Uzak Doğu'yu alevler içinde bırakır. Savaşı kaçırılmaz yapar. Beijing'deki sağcılar Hong Kong'a yürürler. Oradaki sağcılara sizin dünyanızda solcu deniliyor, saçma değil mi?
Müsteşar kendinden emin bir tavırla, ben gizlice bir kopya çıkarıp Washington'a gönderdim diye karşılık verdi.
Shank dudak büktü. Buna inanmıyorum. Bu tür diplomatik işlemlerin en üst düzeydeki kimse tarafından onaylanması gerekir. Korkunç elçi Haviland buna izin vermezdi. Konsolosluğun da onun izni olmadan dosyanın kopyasını bir yere yollamazdı.
McAllister, kopyayı Çin konsolosluğuna gönderdim Shank diye bağırdı. Senin işin bitti artık.
Sahi mi? Hong Kong'daki konsolosluktaki her tür gizli haberin kime gittiğini sanıyorsun? Buna cevap vermene gerek yok, ben söyleyeyim. Hassas bilgileri bir adamım alıyor.
Shank'in gözlerinde çılgınca bir pırıltı belirmişti. Biz her yerdeyiz artık Edward. Bize karşı koyamayacaklar. Milletimizi, imparatorluğumuzu geri alacağız.
Sen çıldırmışsın, bu olmaz. Sadece bir savaşa neden olacaksın.
O zaman bu haklı nedene dayanan bir savaş olacak. Dünya devletleri de seçimlerini yapacaklar. Özel yönetim ya da sert rejim, bağımsızlık ya da istibdat.
Siz pek az kimseye özgürlük verdiniz ve çoğunuz da zorbasınız.
Biz şu veya bu şekilde yine başta kalacağız.
Tanrım, istediğim bu. Dünyayı uçurumun kenarına kadar getirecek, sonra yok olma ve sağ kalma arasında seçim yapmasını isteyeceksin. Ekonomik komisyon, Hong Kong planı sadece işin başlangıcı. Sen zehrini bütün Uzak Doğu'ya yaymak istiyorsun. Sen fanatiksin, sen körsün. Korkunç sonucu göremiyor musun?
Milletimizi bizden çaldılar ve bunu geri alacağız. Bizi durduramazlar. Biz yürüyeceğiz.
McAllister hafif sesle durdurulabilirsin diyerek elini ceketinin altına attı. Seni durduracağım. Shank birden çantayı atarak silahını gösterdi. O ateş edince McAllister korkuyla büzülüp omzunu tuttu.
Bourne yere yat diye gürleyerek helikopterin önüne aydınlığa çıktı. Bir yandan da elindeki makineli tabancayla kurşun yağdırıyordu. Kımıldayabiliyorsan yuvarlan, haydi yuvarlan.
Shank onu görünce öfkeyle sen diye haykırarak yere düşmüş olan müsteşarın üstüne iki el ateş etti. Sonra silahını kaldırarak zikzaklar çizerek üstüne gelen Medusa'nın adamını vurmaya çalıştı.
Bourne olanca sesiyle bağırdı. Echo için, kılıçla parçaladığın, öldürdüğün insanlar için, dala asıp kestiğin öğretmen için, iftira ettiğin kadın için, o iki kardeş için ama aslında en çok Echo için namussuz, aman!
Tetiğe çekmesine karşın kurşun çıkmıyordu. Tabanca sıkışmıştı. Shank de bunu anlamıştı. Jason silahı atıp saldırırken Çinli de dikkatle nişan alıp ateş etti. Delta farkına bile varmadan sağa kaçtı. Havada dönerken belinden uzun bıçağı çıkardı. Bir ayağını yere basarken de Shank'e saldırdı. Bıçak hedefini buldu. Medusa'nın adamı fanatiğin göğsünü yarı verdi. Yüzlerce zavallıyı öldüren ve milyonları öldürmeyi düşleyen katil can vermişti. O sırada Çinlilerin ormandan çıkarak etrafa kurşun yağdırmaya başladıklarını fark etti. Helikopterin arkasından da silah sesleri geliyordu. Wong ataşe çantasını açmış ve istediği şeyleri bulmuştu. Çinlilerden ikisi yere yığıldı. Geri kalan dördü çömeldi ve biri dönüp ormana daldı. Avaz avaz bağırıyordu. Bourne durumu anladı. Adam telsizi çıkarmış yardım çağırıyordu. Geride yardımcı güç vardı. Onlar ne kadar uzaktaydılar acaba? Bourne helikopterin arkasına koştu. Bir ağacın arkasına gizlenmiş olan Wong'un yanına gitti. ''Çantada onlardan bir tane daha olacak. Onu bana ver.'' diye fısıldadı.
''Wong, dikkatli ateş et. Fazla kurşunumuz yok.'' dedi.
''Biliyorum. Burada kal ve onların yerlerinden kımıldamamalarını sağla. Yere doğru ateş et.''
''Nereye gidiyorsun?''
''Şu ağaçların arasından bir daire çizeceğim.''
''Fransız da bana böyle yapmamı emrederdi.''
''O haklıydı. Fransız hep haklıydı.'' Jason belinde kanlı bıçağıyla ormana daldı. Akciğerleri patlayacak gibiydi. Bacakları sızlıyordu. Gözleriyle karanlıkları araştırıyordu. Ses çıkarmamaya gayret ederek sık ormanda ilerledi. Arka arkaya iki çatırtı oldu. Biri yerdeki kuru dallara basmıştı. Yaklaşan gölgeyi fark ederek bir ağacın arkasına girdi. Gelenin kim olduğunu biliyordu. Telsizi olan subay. Beijing kuş cennetindeki yumuşak sesli katil, deneyimli subaydı. Ama gerilla taktiğini öğrenmemişti. Bu yüzden canından olacaktı. Ormanda dalların üstüne basılmazdı. Subay iki büklüm ilerledi. Jason birden saldırıp kolunu onun boynuna doladı ve bıçakta yine işini gördü. Sonra eğilip subayın güçlü makinelisini aldı. Cesedin üstünde dolu iki şarjör buldu. Artık durum daha iyi sayılırdı. Oradan kurtulmaları bile mümkündü. McAllister sağ mıydı acaba? Yoksa yaşama küsmüş bürokratın güneşteki anı sonsuz karanlıkla mı noktalanmıştı? Aşağıdan tarlanın hemen yakınından bir daire çizerek usul usul sokuldu. Wong zaman zaman ateş ederek Şeng'in adamlarını yerlerinde tutuyordu. Onlar hareket etmeye korkuyorlardı. Birden geri dönerek baktı, bir homurtu duymuş ve göz ucuyla bir parıltı görmüştü. Ses bir motora aitti. O ışık da karanlık gökyüzünü tarayan bir projektördü. Birden üstüne projektör takılmış kamyonu sezdi. Bu hızla en fazla 60 metre geride kalan tarlaya girdi. Yani tepeye yaklaşıyordu. Bourne hemen hareket etmesi gerektiğini anladı.
''Ateşi kes!''
Bourne yerinden fırladı. Üç subay yerlerinde döndüler ve sesin geldiği yeri kurşunlarıyla taradılar. Medusa'nın adamı ortaya çıktı. Güçlü silah toprakları ve kendisini öldürmeye yeltenen katilleri havaya uçurdu. Bourne ileriye fırlayarak ''Wong!'' diye haykırdı. ''Benimle gel!'' Saniyeler sonra Shank ile McAllister'ın yattığı yere geldi. Biri ölmüş, öbürü hala canlıydı. Elleriyle yerde bir şey arıyordu. Jason müsteşarın üstüne eğildi.
''Beni duyabiliyor musun?''
Müsteşar fısıldadı.
''Dosya, dosyayı bul.''
''Ne?'' Bond Shank Chu Yang'ın cesedinin gerisine baktı. Hafif ay ışığında hiç görmeyi ummadığı şeyi fark etti. Bu Shank'e ait siyah bordürlü dosyaydı.
''Aman tanrım!''
Uzanıp dosyayı aldı, sonra cebinden çıkardığı bir şeyi ölen adamın tüneyinin içine soktu. Wong da o sırada yanlarına geldi.
''Hemen gitmemiz gerekiyor müsteşar. Canın yanacak ama başka çaremiz yok.''
Wong'a bakarak devam etti. ''Kamyonlu askerler geliyor. İki dakikadan önce burada olacaklardır. Haydi onu taşıyalım.'' Birlikte McAllister'ı helikoptere sokup arka koltuklara yatırdılar. Bourne öne fırlayarak bıçağını çekip pilotun iplerini kesti. Çinli ağzından tıkaç çıkınca kesik kesik solumaya, öksürmeye başladı. Daha o kendini toplayamadan Jason emir verdi.
''Kai fei jiba!''
''Pilot, İngilizce konuşabilirsiniz, bu dili bilirim.'' dedi.
''Hemen havalan.''
Pilot düğmelere bastı ve askerler helikopterin projektörünün aydınlattığı yere fırlarken pervane dönmeye başladı. Yeni gelenler Şeng'in seçme adamlarından beşinin ölüsünü görmüşlerdi. Hepsi birden araca ateş etmeye başladı.
Jason gürledi. ''Buradan defolup gidelim.''
Pilot sakindi. ''Shank bu helikopter için özel zırh istemişti. Bu yüzden cam bile ağır ateşe dayanır. Nereye gideceğiz?''
Bourne Hong Kong diye bağırınca hızla yükselmekte olan pilot ona bakarak gülümsedi.
''Cömert Amerikalılar ya da iyi niyetli İngilizler bana sığınma hakkı tanırlar değil mi? Bu yüksek ruhların neden olduğu bir düş.''
Medusa'nın adamı şaşaladı. ''Şu işe bak.''
Wong helikopterin arkasındaki gölgelerde kalıyordu.
''Bu harika bir fikirdi doğrusu. Bunu nasıl düşündün?''
Jason bir sigara yaktı. Daha önce de böyle bir şey olduydu. Tarih kendini daima yineliyor. Özellikle yakın tarih.
McAllister fısıldadı. ''Bay Webb.''
''Ne var müsteşar? Kendini nasıl hissediyorsun?''
Şimdi bunu bırak. Şeng'in yanına neden gittin?
Ona bir ayrılık armağanı vermek istedim. Kayman Adaları'nda gizli bir hesaba ait bir banka defteri.
Ne?
Bunun kimseye bir yararı olmayacak. Adlar ve hesap numarası makasla kesilip çıkarılmıştı. Ama Peki'nin bu defteri bulunca nasıl bir tepki göstereceğini anlamak ilginç olacaktır. Öyle değil mi?
38. Bölüm. Edward Newwink'ten McAllister koltuk değneklerine dayanarak Victoria Tepesi'ndeki evin kırık pencereleri kalın naylonla kaplanmış çalışma odasına girdi. Masanın üstüne Şeng dosyasını atarak elçi Raymond Havilland'a "Sanırım bu yitirdiğim bir şey," dedi. Güçlükle geçip koltuğuna oturdu. Diplomat onu süzdü. "Doktorlar yaralarının tehlikeli olmadığını söylediler. Buna sevindim."
"Sevindin mi? Aman tanrım. Sen kim oluyorsun da böyle lütfen seviniyorsun?"
"Bu sadece bir konuşma tarzı. Belki sana küstahça geldi ama içtenlikle konuştum. Yaptığın şey olağanüstüydü. Bunu aklımdan bile geçirmezdim."
Müsteşar yerinde kımıldanıp yaralı omzunu koltuğun arkasına dayadı.
"Bundan eminim. Aslında işi ben yapmadım, o yaptı."
"Bu iş senin sayende halledildi, Edward."
"Orada sudan çıkmış balığa döndüm. Orası benim bölgem değildi. O insanlar bizim sadece düşümüzde gördüğümüzü ya da beyaz perdede seyrettiğimiz şeyleri yapıyorlar. Hiç akla gelemeyecek olaylara bakarken gözlerime inanamadım."
"Onlar usta oldukları işleri yapıyorlar. Biz de öyle. Herkes kendi alanında kalmalı, Edward."
McAllister suçlar gibi Havilland'a baktı.
"Bu iş nasıl oldu? Dosyayı nasıl ele geçirdiler?"
"Bu işi bir profesyonel görmüş. Üç genç adam feci şekilde öldürülmüş. Açılmaz sanılan bir kasa açılmış."
"Bağışlanacak gibi değil."
"Öyle." Havilland birden öne eğilip sesini yükseltti. "Senin yaptıkların da bağışlanacak türden değil. Sen kendini ne sanıyorsun? Bu olaylara nasıl el atarsın? Hiç deneyimin olmadığı bir işi yönetmeye nasıl kalkarsın? Hükümet hesabına çalışmaya başladığında ettiğin bütün yeminleri unuttun. Seni işten atmak yeterli olmaz. Bu suçlar için 30 yıl hapis gerekir. İş bozulsaydı ne olacaktı biliyor musun? Uzak Doğu'yu, dünyayı alt üst edecek bir savaş çıkacaktı."
"Ben sadece bildiğim bir şeyi yaptım. Bunu Jason Bourne'dan, bizim Jason Bourne'dan öğrendim. Bununla birlikte istifamı vereceğim Sayın Elçi. Hemen istifa edeceğim. Ama beni dava edeceksen o başka."
"Seni başıboş ortalığa bırakacağımı mı sanıyorsun?"
Havilland yerine çöktü.
"Saçmalama, bakanla konuştum ve kendisi de kabul etti. Ulusal Güvenlik Kurulu'nun başına geçeceksin."
"Ben mi? Bu işi başaramam."
"Kendi limuzinin ve her şeyin olacak."
"Ne diyeceğimi bilemiyorum."
"Sen iyi düşünmesini biliyorsun ve ben de yanında olacağım."
"Aman tanrım."
"Sakin ol, herkesin önüne çıkıp konuşan bizlere neler söylememiz gerektiğini anlatacaksın."
"Ama bu çok ani."
Diplomat onun sözünü kesti.
"Sen bunu hak ettin, Edward. Akıl çok eşsiz bir şey. Bunu hiçbir zaman aşağı görmemeliyiz. Ha, Doktor Lin Wenzhou'nun iyileşeceğini haber verdi.
Aha, altı Londra'ya onun başarısını belirten bir rapor yollarsın değil mi? Senin düşüncelerine saygıları vardır."
"Ya Bay ve Bayan Webb nasıl, onlar nerede?"
"Şimdi Hawaii'de olmalılar. Doktor Panov ve Bay Conklin de yanlarında tabii. Korkarım benden pek hoşlanmıyorlar."
"Senden hoşlanmalarına neden olacak bir şey yapmadın ki?"
"Olabilir ama bu benim görevim değildi zaten."
"Bunu yeni yeni anlamaya başladın sanırım."
"Tanrı'nın senin ve benim gibi insanları affedeceğini umarım, Edward. Yoksa kendisiyle karşılaşmayı istemem."
"Tanrı daima affeder."
"Ama Tanrı da mükemmel değil sanırım. Öyle olsaydı kana susamış, başkalarını hiç düşünmeyen, kurt sürüsü gibi insanları dünyaya salmazdı."
"Hayır, Tanrı mükemmeldir. Mükemmel olmayanlar bizleriz. Silahlar da bizim Sayın Elçi. Bize özgür irade verilmiş."
"Ama kitaplara göre her şey Tanrı'nın iradesine bağlı."
"Bu yoruma göre değişir."
"Harika. Bir gün Dışişleri Bakanı olabileceğini anlıyorum."
"Hiç sanmam."
Havilland "ben de öyle" diye mırıldandı. "Ama burada biz işimizi görürüz. Parçaların yerlerinde kalmasını, dünyanın kendisini mahvetmemesini sağlarız. Doğu'da söyledikleri gibi ruhlara şükürler olsun. Senin ve benim gibi insanlarla Jason Bourne ve David Webb'e minnet duyulması gerekir. Kıyamet gününü daima bir gün uzaklaştırmayı başarıyoruz. Biz gittiğimizde ne olacak dersin?"
Kadının uzun kızıl saçları yüzüne düşüyordu. Vücudunu erkeğe yaslamıştı ve dudakları da dudaklarına yakındı. David gözlerini açarak gülümsedi. Sanki yaşamlarını alt üst eden bir karabasan olmamıştı. Onları dehşet ve ölümün bulunduğu uçurumun kenarına getiren korkunç şeyler yapılmamıştı. Yine birlikteydiler. Bu gerçek büyük bir minnet duymasına neden oldu. Son 24 saat içinde olanları düşünmeye başladı ve gülüşü ani bir kahkahaya dönüştü. Durum eskisi gibi olamayacaktı. Zaten hiçbir zaman beklenilenler olamazdı. Hong Kong'dan Hawaii'ye gelene kadar Mo Panov'la epey içmişlerdi. Alex Conklin buzlu çay ve sodayla yetinmişti. Tövbe eden bir alkolik olduğunu böyle açıklamıştı. Mary kocasının aşk önerilerini yumuşaklıkla reddetmişti. Ama David ayılınca Kahala'da unutulmaz bir aşk gecesi geçirmişlerdi. Böylece o karabasanın korkularından da sıyrılmışlardı. Alex, evet, anımsıyordu. Oahu'dan ilk kalkan uçakla Los Angeles'a gitmişti. Oradan Washington'a geçecekti. Ayrılırken kırılacak kafalar var diye durumu özetlemişti. Ve o kafaları kırmaya kararlıyım. Alexander Conklin'in yaşamında yeni bir amaç vardı. Suçlulardan hesap soracaktı. Mo Panov yan odadaydı. Herhalde içkinin neden olduğu korkunç baş ağrısıyla becerleşiyordu. Gözleri kapalı olan Mary yüzünü onun boynuna gömdü. Güldün diye fısıldadı. Bu kadar komik olan nedir? Sen, ben, biz, her şey. Ortada gülünecek bir şey göremiyorum. Ama sanırım David adlı birinin konuştuğunu duyuyorum. Bundan sonra hep onu duyacaksın. Ara kapıya vurulunca Webb yataktan kalkıp hemen banyoya geçti ve kalçalarına bir havlu sardı. Bir dakika Mo diye bağırarak kapıya gitti. Yüzü solgun ama kendine geldiği belli olan Morris Panov elinde bir bavulla eşikte duruyordu. Eros tapınağına girebilir miyim?
Oradasın dostum.
Öyle olduğunu umarım. Psikiyatri uzmanı yatakta yatan Mary'e baktı. Merhaba güzelim. Hawaii sahiline bakan balkonun camlı kapısının önündeki bir koltuğa oturdu. Telaş etme, yemek hazırlamaya da kalkma. Yataktan kalkacaksan hiç endişelenme, ben doktorum. Yani öyle olduğumu sanıyorum. Mary çarşafı üstüne çekerek doğruldu. Nasılsın Mo? 3 saat öncekinden çok iyiyim. Ama sen bu durumu bilemezsin. Sen sinir bozacak kadar ayıksın.
Sinirlerin çok gerilmişti. Böyle yapman gerekiyordu.
David Panov'un karşısına oturdu. Neden bavulunu aldın? Gidiyorum. Washington'daki hastalarımın bana gereksinmeleri olabileceğini düşünüyorum. Derin bir sessizlik oldu. David ve Mary doktora baktılar. Webb, ne diyebiliriz? Mo diye mırıldandı. Duygularımızı nasıl açıklayabiliriz? Bir şey söylemeyin, ben konuşacağım. Mary çok acı çekti ama onun çok dayanıklı olduğunu biliyorum. Yani bu duruma katlanabilir. Biz belki de belirli kimselerden haksızca çok fazlasını istiyoruz. Evet, bu haksızlık ama durum böyle.
Mary kocasına bakarak, dayanmam gerekiyordu Mo dedi. Onu geri almalıydım. Durumumuz eskisi gibi olmalıydı.
David, sen travma denilecek bir olayla karşılaştın. Bununla ancak kendin başa çıkabilirsin. Gerçeklere dayanabilmek için benim yardımıma da gereksinmen yok. Artık sen kendini tanıyorsun. Jason Bourne gitti, geri dönemez. David Webb olarak yaşamını kur. Sadece Mary ile David'i düşün. Hepsi bu ve böyle olması gerekiyor. Bir daha o korku ve kuşkulara kapılacağını sanmıyorum. Ama böyle bir şey olursa beni ara. İlk uçakla Maine gelirim. İkinizi de seviyorum. Ve Mary'nin sığır yahnisi nefis.
Parlak turuncu güneş batı ufkunda kayboluyor, Pasifik'e gömülüyordu. Birbirlerinin ellerini sıkıca tutarak sahilde yürüdüler. Webb bir yanından nefret edersen ne yaparsın diye sordu.
Mary bunu kabul ederim dedi. Hepimizin karanlık bir yanı vardır David. Bunu inkar etmek ister ama başaramayız.
Belki de bu yanımız olmadan yaşayamayız. Seninkisi Jason Bourne denilen bir efsane. Hepsi bu.
Ondan nefret ediyorum.
Ama seni bana getiren de o. Önemli olan da sadece bu.
Kitabın sonu. 26 Ağustos 2014. Sayfa 464.